أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Abiler bizler biliyorsunuz tevhidi 3 kısma ayırmıştık. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfatlar tevhidi diye. Ve bu üç kısımdan uluhiyet tevhidi kısmıyla başlamıştık. Ve uluhiyet tevhidinin tarifini yapmadan önce uluhiyet kelimesinin kendisinden türediği ilah kelimesinin tanımını yapmıştık. İlah demiştik, kendisine ibadet edilendir. İster bu Allah olsun, ister Allah'ın dışında başkaları olsun. İlahı böyle tarif ettikten sonra ibadet kavramını tarif etmiştik. Ve ibadet kavramını da tarif ettikten sonra uluhiyet tevhidini tarif etmiştik ki ne demiştik? Kişinin bütün ibadetlerinde Allah'a birlemesidir. İbadetlerinin tümünü Allah'a sarf etmesi, bir tane bile olsa ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmemesidir. Yani kulun ibadetlerini Allah'a birlemesidir. Ve bu ibadetlerin hiçbir tanesini Allah'tan başkasına sarf etmemesidir diye uluhiyet tevhidini tarif etmiştik. İnşallah abiler bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve konumuz ne abiler? Yine uluhiyet tevhidi başlığı altında. Konumuz şu. Uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi olan La ilahe illallah'ın şartları. Uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi olan La ilahe illallah'ın şartları. Konumuzun inşallah başlığı bu olacak. Örneğin mesela namaz gibi, zekat gibi, kurban gibi vesaire. Nasıl ki abiler bu tür ibadetlerin sayı olabilmesi için, Allah katında kabul edilebilmesi için bir takım şartları varsa inkar edilemez. Herkes kabul ediyor ki namazın bir takım şartları var sayı olabilmesi için. Zekatın, kurban kesmenin bir takım uyulması gereken şartları var. Bunu herkes kabul ediyor mu? Bunun inkar edilemez bir takım şartları var mı bu ibadetlerin ve bunun dışında başka buna benzer ibadetlerin inkar edilemez sayı olabilmesi için şartları var mı? Var. Ve yine şurası kesin olarak kabul ediliyor ki bu şartlardan bir tanesi olmasa bir ibadetin ama diğer bütün şartları olsa o ibadet yine kabul edilmez. Burası da kabul ediliyor mu? Herkes tarafından kabul ediliyor. Mesela örneğin abdest. Namazın bir şartı mı? Şartı bak. Namazın daha başka başka şartları da var değil mi? Bir sürü mesela namazın sayı olabilmesi için gerekli olan şartlar var. Hepsini bir kimse yerine getirirse ama bu şartlardan bir tanesi olan mesela abdest alma şartını yerine getirmese ya da istikbali kıble, kıble yönelme şartını getirmese ama bunun dışındaki bütün şartları yerine getirirse namaz olur mu bunun? Olmaz. Nasıl ki işte bakın namaz gibi, zekat gibi, kurban gibi vesaire bu tür ibadetlerin bir takım inkarleme şartları varsa ve bu şartlardan biri dahi olmasa bu ibadetler Allah katında kabul edilmiyor, kişiye fayda vermiyor ise aynı şekilde abiler bu ibadetlerin temeli olan yani kendisi olmadığı zaman bu ibadetlerin hiçbir fayda vermediği La ilahe illallah'ın da uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi olan La ilahe illallah'ın da bir takım şartları vardır. Bakın dikkat edin. Bir takım ibadetleri örnek verdik. Namaz, zekat, kurbanı mesela örnek verdik. Bu ibadetlerin temeli olan dedik. Yani bu ibadetlerin kendisi olmadığında kabul edilmediği, kişiye fayda vermediği La ilahe illallah'ın dedik. Çünkü bir önceki derslerimizi hatırlarsanız ne demiştik? La ilahe illallah'ın zıttı olan şirk bütün iyi amelleri ne yapar? Boşa gider. Bir adam eğer tevhidi bozmuş, şirk üzere ise onun ne namazı, ne kurbanı, ne de zekatı ona fayda verir mi? Fayda vermez. O zaman eğer namazın, zekatın, kurbanın eğer ki bir takım şartları varsa o zaman bu ibadetlerin ancak kendisi olduğunda kabul edilebileceği, kendisi olmadığında ise kişiye faydasının dokunmayacağı uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi olan La ilahe illallah'ın da hayli hayli şart olması gerekmiyor mu abiler? Evleviyatla şart olması gerekiyor. Bu ibadetlerin varsa bu ibadetlerin temeli olan La ilahe illallah'ın da bir takım şartları vardır. Ve bu şartlardan bir tanesi bile yerine gelmediği takdirde kişi La ilahe illallah telaffuz etmek suretiyle tevhid dairesine girmiş olmaz. Kişiye La ilahe illallah söylemesi fayda vermez. Sadece La ilahe illallah telaffuz etmek kişiyi İslam'a sokmaz abiler. La ilahe illallah'ın kişiyi İslam'a tevhid dairesine sokabilmesi için La ilahe illallah'ın kişiye fayda verebilmesi için ne gerekiyor? Bir takım şartların oluşması icap ediyor. diyoruz ve inşallah abiler bu kısa mukaddimeden sonra, bu ön girişten sonra kelime-i tevhidin şartları nedir? Buna geçeceğiz Allah'ın izniyle. Bu sayacağımız kelime-i tevhidin şartlarının hepsi Kur'an ayetlerinden ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden anlaşılan, açıkça anlaşılan şartlar. Elbette ki yani la ilahe şartları şunlardır diye Kur'an'da ve sünnette böyle bir ifade yok. Ama Kur'an ayetlerinden ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden apaçık anlıyoruz ki la ilahe illallah'ın bir takım şartları var ve inşallah biz de Kur'an ve sünnetten apaçık bir şekilde anlaşılan şartlardan inşallah bahsedeceğiz. Zaten her bir şartı ele aldığımız zaman abiler, delilini de zaten açıklayacağımız zaman göreceksiniz ki hakikaten bu la ilahe illallah'ın bir şartıdır. Bu şart olmazsa kişiye la ilallah sözü fayda vermez. Onu tevhid tarzına sokmaz. Ya zaten bunu apaçık bir şekilde inşallah göreceğiz. İlk şartımızı arkadaşlar abiler açıklıyoruz. O da nedir? Tağutu reddetmek. Neymiş abiler? Tağutu reddetmek. La ilahe illallah'ın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir abiler. Şimdi abiler bakın, tağutun şimdi ne anlama geldiğini ve tağutun nasıl reddedileceğini açıklamadan evvel ilk olarak abiler tağutu reddetmenin dindeki öneminden ve tağutu reddetmenin kelime-i tevhidin şartlarından bir şart olduğundan bahsedelim. Yani ilk olarak şimdi tağutu tanımadan önce, tağut nasıl inkar edilir bundan bahsetmeden önce ne yapacağız ilk olarak? Tağutu reddetmenin dindeki önemine bunu anlatmaya çalışacağız ve kelime-i tevhidin şartı olduğunun deliline. Kelime-i tevhidin şartı dedik, delil lazım. Kısaca bundan bahsedeyim. Ondan sonra inşallah tağut ne demek bunun tanımına geçmeye çalışalım inşallah. Abiler bakın, ben şimdi size 3 tane ayet okuyacağım. Ve bu 3 ayetten söyleyeceklerimizi inşallah söyleyeceğiz. Birinci okumak istemiş olduğum ayet abiler Nahl suresinin 36. ayetidir. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billah ve lekad be'atna fi kulli ummetin rasule en i'budullaha ve ctenibut tağut. Diyor ki Rabbimiz, andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul göndermişizdir. Her ümmete Allah bir Resul göndermiş. Ne diye Resul göndermiş? Şunu kavimlerine tebliğ etsinler diye. Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının. Birinci ayeti zihnimize inşallah yerleştirdik. Şimdi ikinci olarak bir ayet okumak istiyorum. O da Bakara suresinin 256. ve 257. ayetleri. Rabbimiz de o ayetlerini buyuruyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Diyor ki Rabbimiz, kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah işitendir, bilendir. Bakın Allah da nedir? Kopması, yani kopma mümkün olmayan, kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmış olur diyor, değil mi? Bu sapasağlam kulptan kasıt ne? Bakıyoruz tefsirlere. Kim alimler demişler ki bu kopması mümkün olmayan sapasağlam kulptan kasıt imandır. Kimisi demiş İslam'dır. Kimisi demiş Kur'an'dır. Kimisi demiş la ilahe illallah'tır. Kimisi demiş ki Allah için sevmek, Allah için buğz etmek demişler. Ama abiler bakın, bu 5 tane açıklama söyledim size. Bu 5 açıklama da aslında tek bir manaya dönüyor. Hepsi aslında aynı anlamı ihtiva ediyor. Farklı tabirler ama hepsinin aslında döndüğü bir tane nokta var. İmam Kurtubi'nin ve İbn-i Ketir'in de söylediği gibi bu kavillerin, bu açıklamaların hepsi bir şeye dönüyor ki o da nedir? Dinin aslıdır. Dinin esasıdır. Dinin olmazsa olmazı kişinin ancak kendisini kabul etmekle, kendisini gerçekleştirmekle dine girdiği anlamına gelir. O zaman bakın Allah burada ne diyor? Safa sağlam kulpa yapışmış olur. Kim? Birinci şart. Tağutu reddeden. İki, Allah'a iman eden. Bu iki şartı gerçekleştiren kimse dinin aslını gerçekleştirmiş olur diyor Allah-u Teala. Devam ediyor Rabbimiz ayetine. Bakara suresinin 257. ayeti. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minazzulümati ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Aydınlıktan kasıt ne? Onları karanlıklardan aydınlığa. Yani İmana, İslam'a, tevhide çıkarır Allah. Ama vellezine keferu evliyauhumut tağutu yukhricunahum minen nuri ila'z zulumat. Kafirlerin dostları ise tağuttur. Onlar da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. Karanlıklardan kasıt ne? Küfür. O zaman demek ki karanlıklardan kasıt şirkin türlü türlü çeşitleri. Küfrün türlü türlü çeşitleri de aydınlıktan kasıt ne? Tevhiddir, imandır. Allah aydınlığa çıkartıyor, imana, tevhide çıkartıyor. Tağut peki nereye çıkartıyor, nereye götürüyor kendisine tabi olan insanları? Küfrün çeşitlerine, şirkin çeşitli böyle farklı suretlerine götürüyor. Bakın bu konuda El-Vakidi diyor ki, İmam Begavi tefsirinde aktarıyor. Bakara suresinin 257. ayetinde Tefsirul Begavi'de geçiyor. Diyor ki El-Vakidi, Kur'an'da geçen diyor, karanlıklar ve aydınlık ifadelerinin hepsiyle kastedilen küfür ve imandır. Kur'an'da ne görüyorsanız ki aydınlık ve karanlıklar diye böyle ibareler görüyorsanız, bilin ki abiler, burada karanlıklardan kastedilen küfürün çeşitleridir. Aydınlıktan kastedilen de nedir? İmandır, tevhiddir. Tabii bunun yani bir iki tane istisnası olabilir ama genel itibarla nedir abiler? Budur. İşte bakın, burada da işte Allah-u Teala karanlıklardan aydınlığa derken, yani küfrün çeşitlerinden aydınlığa, imana çıkarır Allah, ama tağut ise tevhidden, imandan insanları nereye götürür? Şirke götürür, küfre götürür, zulümata, karanlıklara götürür diyor. İşte onlar nelerdir? Cehennemliklerdir. Hem o tağutlar hem de o tağutların tabi olduğu kafirler. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bakın 3. ayete geçmeden evvel abiler şunu söyleyeyim. Bakın bir Nahl suresinin 36. ayetini okudum, bir de Bakara suresinin 256. ve 257. ayetini okudum. Nahl 36 ile Bakara 256. ayetler abiler, kelime-i tevhidin aslında tefsiridir. Niye? Bu ayetler çünkü nefi ve ispatı içeren ayetler. Hani biz demiştik ki bir şeyin tevhid olabilmesi için kaç rükün gerekiyordu? 2 rükün. Nefi ve ispat. Yani olumlu kılmak, bir de olumsuz kılmak. Bu ikisinden bir tanesi eksik olursa tevhid olmaz. Ayette ne diyordu Nahl suresinde? Eni'budullah ve iştenibuttağut. Biz her ümmete bir Resul gönderdik. Ne diye? Allah'a ibadet edin ve tağuta tapmaktan kaçın. Allah'a ibadet edin hangi kısım? İspat kısmı. Tağuttan kaçının nefi kısmı. Bak, o zaman bu ayet demek ki neyi tefsir ediyor? Kelime-i tevhidi tefsir ediyor. Nahl 36 ilk okuduğum ayet. İkinci şimdi okuduğum ayette de ne diyordu? Her kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse. Tağutu reddeder hangi kısmı ifade ediyor? Nefi. Allah'a iman ederse kısmı? İspatı. O zaman nefi ve ispat yan yana geldiği zaman otomatikmen ne olur? Tevhid olur. O zaman demek ki Nahl 36 ve Bakara 256 abiler kelime-i tevhidin tefsiridir. Allah bu ayetlerde kelime-i tevhidin tefsirini yapmış. Allah Zümer suresinin 17. ayetinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Diyor ki Rabbimiz, tağuta ibadet etmekten sakınıp Allah'a yönelenlere işte onlara müjde vardır diyor. Bakın 3 tane ayet okuduk. Dikkat ettiyseniz abiler, ilk ayette, ilk okuduğum ayette, Nahl suresinin 36. ayetinde tüm peygamberlerin ortak çağrısının Allah'a ibadet etmek ve tağuttan kaçınmak olduğunu görüyoruz. Biz her bir ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye emretmeleri için Resul gönderdi. O zaman demek ki bakın, ilk okuduğumuz ayetten ne anlaşılıyor abiler? Demek ki tüm peygamberlerin ortak çağrısı Allah'a ibadet etmek ve tağuttan kaçınmak olmuştur. İkinci olarak bakın aktardığımız ayetlerden ise, Bakara 256 ve 257 ayetlerden isabeler neyi anlıyoruz? İslam'a yapışmanın, İslam'a girmenin, tevhid dairesinin içine girmenin şartının tağutu reddetmek ve Allah'a iman etmek olduğunu anlıyoruz. Ve tağutu reddetmeyenlerin de Bakara 257'nin ayetten de anlaşıldığı üzere küfür içinde bulunduklarını anlıyoruz. Ve onların ebedi cehennemlikler olduğunu anlıyoruz. İkinci ayetten de bunu anlıyoruz. Yani ikinci ayette Rabbimiz neyden bahsediyor? İslam'a girmenin şartı. Bir kimsenin İslam'a girmesi için, tevhid dairesine girmesi için yapılması gereken şartlar. İkinci ayette bundan bahsediyor. Son olarak okumuş olduğumuz ayette ise abiler, müjdeyi, yani cenneti hak edecek kimselerin kimler olduğundan bahsediliyor. Tağuta ibadet etmekten sakınıp Allah'a yönelenler oldukları vurgulanıyor. Doğru mu? Şimdi bakın abiler, burayı iyi dinleyin. Yani bu okuduğum bu 3 ayette abiler, İslam'ın en temel konularına değiniliyor. Hayat memat meselesi olan konularına değiniliyor. Ne onlar? 1. Tüm Resullerin ortak çağrısı. 2. Nasıl Müslüman olunur? Nasıl tevhid dairesine girilir? 3. Cennete kimler girecek? Bakın bunlar dinin, İslam'ın en temel konuları değil mi abiler? Ve abiler bakın, bu okuduğum ayette İslam'ın en temel konularına, bu hayat memat meselesi olan bu konular anlatılırken Kilit noktayı nereye oluşturuyor abiler? Kilit noktası neresi? Kilit noktası tağutu reddetmek ve Allah'a iman etmek. Sadece Allah-u Teala'ya ibadet etmek ilkesi oluşturuyor, değil mi? O zaman ne demek ki bu üç ayet İslam'ın en temel konusundan bahsediyor. Ve bu en temel konular anlatılırken kilit noktayı ne oluşturuyormuş abiler? Tağutu reddetmek ve Allah'a iman etmek, sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmek ilkesi oluşturuyor. O zaman bakın biz buradan anlıyoruz ki tağutu reddetmek gerçekten dinimizde çok çok mühim bir şey. Çünkü tüm Resullerin ortak daveti. Cennete girecek olan kimselerin vasfı tağutu reddetmeleri. Bütün Resullerin ortak daveti ve bir de nasıl Müslüman olunması gerektiğine dair yerine getirilmesi gereken bir şarttır. O zaman biz bu ayetlerden açıkça tağutu reddetmenin dinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlıyoruz ve kelime-i tevhidin şartlarından bir şart olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Allah az evvel okuduğum ikinci ayette ne diyordu? Her kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse o kopmak bilmeyen sabasağlam kopar. Yani dine İslam'a girmiş olur. İki şart koşuyor. Dine girmen için iki şart var. Bir, Allah'a iman yetmiyor. Bir de ne olması lazım? Tağutu reddetmek olması lazım. Heh. O zaman demek ki işte biz buradan anlıyoruz ki tağutu reddetmek çok ciddi öneme sahip bir husus. Ve ikincisi de anladık ki bu ayetlerden tağutu reddetmek İslam'a girmenin yani kelime-i tevhidin şartlarından bir şarttır. Bunu abiler şimdi bildikten sonra şimdi inşallah neye geçiyoruz? Tağut ne demek? Ne anlama gelir? İnşallah bundan bahsetmeye çalışalım. Abiler bakın tağut kelimesi lügatta ne anlama geliyor sözlükte? Azgınlaşan, haddi aşan anlamına geliyor. Burası lügat anlamı, sözlük anlamı. Buraya geçiyoruz. Islahtaki anlamına gelince abiler bakın burası önemli. Yani asıl bizi ilgilendiren, asıl üzerinde yoğunlaşmamız gereken manası itibariyle şeriattaki ıslahtaki manası itibariyle ki tağutun tanımına gelince bu konuda abiler ilim ehlinin İslam alimlerinin tağutu tarif ederken ki tanımlarına baktığımız zaman farklılık olduğunu görüyoruz. Yani İslam alimleri tağutu çeşitli şekillerde tarif etmişler. Tağutun tanımı noktasında farklı tarifler ileri sürmüşler. Kimisi işte mesela birazdan açıklayacağım üzere demiş ki tağut kahindir. Birisi demiş tağut şeytandır. Birisi demiş tağut sapıklıkta her baş olandır diye birazdan inşallah zaten bunları açıklayacağım. Yani tağutun tanımı noktasında birçok inşallah tarif aktaracağım. Kimisi böyle diyor, kimisi böyle diyor, kimisi böyle diyor. Bak bir farklılık yok mu? Bir farklılık var. Şimdi açıklayacağım tariflerin hepsi doğrudur. Ama bu tariflerin farklı gibi gözükmesi, kim alim böyle diyor tağut budur, kimisi tağut budur, kimisi tağut budur. Evet. Bütün tariflerin hepsi bu doğru. Hepsi doğru ama bu farklı olması abiler şunu göstermez. Mesela tağutu şeytan diye tarif eden alim tağut kahinin tağut olduğunu kabul etmiyor. Şeytan diye tarif eden kimse sadece tağutu şeytanla sınırlandırmıştır. Şeytanın dışında başkasına tağut demiyor. Anlamına mı gelir? Birisi mesela sihirbaz demiş. Birazdan göreceğiz mesela. İşte dediğimiz gibi sapıklıkta baş olan demiş. Mesela put demiş. Mesela işte put diyen kimse tağutu sadece putla sınırlandırmıyor. Sihirbaz diyen kimse sadece yani böyle diyen ilim ehli sihirbazdır tağut diyen ilim ehli tağutun anlamını sadece sihirbaz anlamına sınırlandırmıyor. Onların bu ifadeleri sınırlandırma, sadece tarifte söylediklerinde sınırlandırma anlamına gelmez tağut kavramını. Birinin tağut dediğine diğeri tağut demiyor anlamına gelmez. E peki nasıl bakacağız o zaman biz bu tariflere? Diyoruz ki abiler bakın ilim ehli arasında çok meşhur olan bir tarif şekli vardır. İlim ehli arasında gayet malum, gayet meşhur olan bir tarif şekli vardır ki o da işte tağutun tarifi de bu türdendir. O da nedir? Bir şeyin kapsamı altına gelen şeylerden bir veya birkaçıyla tarif etmek kabilindendir. Yani bir şey düşünün. Bakın burası mühim bir şey. Bir şey düşünün. O şeyin altında böyle çeşitli şeyler toplanıyor. O şeyin altında o kapsamına bir sürü böyle çeşit giriyor. İşte ne yapıyor İslam alimleri? O şeyi böyle bütün kapsamı altına girecek şeylerini kapsayacak şekilde tarif etmiyor da nasıl tarif ediyor? Kapsamı altına giren şeylerden bir ya da birkaçıyla tarif ediyor. Yani şöyle mesela bir tarif koymuyor işte mesela herhangi bir kavramı tarif edecek. O kavramı yani böyle bütün altına girecek olan fertlerini, kapsamı altına girecek bütün şeyleri kapsayacak şekilde tarif etmiyor da neyle tarif ediyor? kapsam altına giren fertlerinden, kapsam altına giren şeylerden bir ya da birkaçıyla tarif ediyor. Niye peki İslam alimleri bu şekilde tarif ederler? Usulü tefsir ilminde bundan bahsedilir. Bir şeyi kapsamı altına giren şeylerden bir ya da birkaçıyla tarif etmek. Niye peki İslam alimler abiler böyle bir şey yaparlar? O öne çıkarttıkları, o örnek olarak, o misal olarak ön plana çıkarttıkları o anlama dikkatleri çekmek için. Özellikle ona vurgu yapmak için, onun önemine vurgu yapmak için özellikle alimler bunu yapmışlardır. Amaç bu yani. Ama abiler bakın kim alimler de öyle bir tarif koymuşlar ki bu tarif hakikaten efradına, cami ahyarına mani bir tarif. Yani bütün çeşitlerini kapsayacak ve dışındakileri içerisine almayacak şekilde bir tarif. Öyle de tarif yapanlar olmuş. Şimdi mesela bir takım tarifler aktaracağım. Göreceksiniz ki bu tariflerden kimisi böyle bütün kapsama altına giren şeylerin hepsini içine alan tarif yapmış kimi ilim ehli. Ama kimi ilim ehli nasıl tarif yapmış? Tağutu altına giren bir çeşidiyle, bir sınıfıyla ve de birkaç sınıfıyla tarif etmiş. Niye? Özellikle öne çıkartmış olduğu tanıma dikkatleri çekmek için. Özellikle onun önemine vurgu yapmak için. Burası inşallah anlaşıldı değil mi? Yani anlaşılmadı diyen varsa söylesin yani. Hakikaten bir daha anlatabilirim. Anlaşıldı inşallah değil mi? Şimdi abiler ben bu tariflerden birkaçını inşallah size aktaracağım. Mesela birinci tarif şeytan. Tağut nedir? Şeytandır. Mesela Hazreti Ömer, Şa'bi, Ata, Dahhak, Katade, Suddi vesaire ilim ehli tağutu nasıl tarif etmişler? Tağut demişler ne demek? Şeytan. Bu tarif nasıl bir tariftir? Tağutu böyle bütün fertlerini içine alacak bir tarif midir?
Evet.
Yani hayır diyebiliriz bir yönden, evet diyebiliriz bir yönden. O yüzden ben bunu geçiyorum yani biraz böyle göreceli bir şey olduğu için. Aynen öyle yani. Aynen öyle, çok güzel. Yani bu açıdan baktığımız zaman öyle yani. Ama başka bir açıdan baktığımız zaman, zahiren baktığımız zaman öyle değil. O yüzden yani biz bunu geçelim. O zaman demek ki birinci tarif ne mesela? Şeytan. Kimisi de demiş ki mesela İbn Abbas'ın talebesi. İbn Abbas'ı hepimiz tanıyoruz. İbn Abbas'ın değerli sahabenin talebesi, talebeliğini yapmış olan Mücahit. Tabiinin ilim ehlinden birisi. Mücahit de mesela demiş ki tağut demiş insanların kendisine muhakeme oldukları, kendisine başvurdukları, işlerinin idarecisi olan insan suretindeki şeytandır demiş. Kim bunu söylüyor? İbn Abbas'ın talebesi Mücahit. Tekrar ediyorum. Diyor ki tağut insanların kendisine muhakeme oldukları, yani başvurdukları, işlerinin idarecisi olan insan suretindeki şeytandır. O zaman demek ki İmam Mücahid'e göre tağut nedir abiler? İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar hakkında veyahut da başka konularda. İster insanlar arasındaki anlaşmazlıklar hakkında olsun, isterse bunun dışındaki başka konularda olsun, hüküm verme makamında olan ve Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerle hüküm veren kimseler, bunlar işte insan suretindeki şeytan, insan suretindeki şeytanlardır. İşte bunlar tağuttur diyor İmam Mücahid. Bakın bu tarif nasıl bir tariftir? Tağutun kapsamı altına giren şeylerden birini ön plana çıkartmak suretiyle, önemine dikkat çekmek için birini ön plana çıkartmak suretiyle yapılan bir tarif. Mesela başka mesela bir tarif aktarıyorum. Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir. Neymiş? Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir. Mesela abiler tağutun bu tarifini mesela Leyth, Ebu Ubeyde, Kisai ve Lugat alimlerinin geneli yapıyor. İmam Nevevi Rahmetullahi'nin Şerh-ü Sahih-i Müslim kitabında mesela ifade ettiği gibi Lugat alimlerinin geneli mesela böyle tarif ediyor. Ve keza aynı şekilde dört mezhep imamlarından İmam Malik de mesela bu şekilde tarif etmiş. Nasıl tarif etmişler? Tağut demişler Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir. Tağutun bu tanımı peki hangi kısım, yani hangi çeşit tanımıdır? Hepsini içine alan. Bütün fertlerini, altına giren, kapsamına giren bütün çeşitlerini İçine alacak şekilde yapılan bir tarifidir tağut. Birazdan zaten buna değineceğiz birazdan. Kaç tane şu ana kadar tarif aktardık? 3 tane, 4. Mesela daha devam ediyoruz. Kahin. Kim istemiş kahin? Mesela böyle tarif edenlerden bir tanesi Said bin Cübeyr'dir mesela. Kim istemiş sihirbaz? Mesela Ebu'l-Aliye, İbn-i Sirin böyle tarif etmişler. Kim iste demiş ki sapıklıkta baş olan tağut. Sapıklıkta baş olan. Mesela Şa'bi, Ata ve Mücahit mesela bu üçü tağutu tarif ederlerken mesela tağutun başka çeşitlerini de söylemekle birlikte o çeşitlerden bir tanesini de bu olarak zikretmişler. Demişler ki tağut aynı zamanda nedir? Sapıklıkta baş olandır. Başka mesela bir tarif. İbn-i Cerir et-Taberi'nin tarifi. Bakın İbn-i Cerir et-Taberi Biliyorsunuz Şeyhul Müfessir'in lakaplı bir alimimizdir. Müfessirlerin, tefsir alemlerinin şeyhi, lakaplı bir alimimizdir bakın. Kendi tefsirinde tağutu bakın şöyle tarif etmiş. Ve bu yapacağım tarif tabirler tağutun bütün böyle çeşitlerini içine alacak şekilde olan yapılmış olan bir tariftir. İbn-i Cereyat Taberi bakın diyor ki, çok güzel bir tarif. Benim yanımda tağutun doğru manası şudur. Allah'a karşı haddini aşıp Allah'ın dışında ister kendi zorlamasıyla ister insanların kendi isteğiyle ibadet edilen şeydir. İster kendi zorlamasıyla insanlar ona ibadet etsin, isterse kendi zorlamasıyla değil ama insanlar ona ne yapıyor? İbadet ediyor, o da insanların kendisine yaptığı ibadetten razı. Bu kimse işte nedir diyor? Tağuttur. Devam ediyor. Allah'ın dışında ibadet edilen bu varlığın insan veya şeytan veya put veya herhangi bir şey olması, mesela paradır, makam mevkidir, kadındır vesaire. Herhangi bir şey olması hiç fark etmez. Yeter ki Allah'ın dışında ibadet eden herhangi bir şey olsun. İşte İbn-i Cereyat Taberi'nin de yapmış olduğu tarif, tağutun bütün çeşitlerini kapsayan bir tariftir abiler. Yani kısacası İbn-i Cereyat Taberi nasıl tarif ediyor tağutu? Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeydir. Bir başka tarif de mesela abiler İbn-i Kayyim-i Cevziye'nin tarifi. Meşhur alimlerimizden. O da diyor ki İbn-i Kayyim-i Cevziye, kendisine ibadet edilmede, tabi olunmada ve itaat edilmede haddi aşan her kul demektir. Yani abiler biz bu tarifi de yine şu şekilde de anlayabiliriz. Yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bir kimsedir. Niye? Çünkü bakın burada ne dedi? İbadet edilmede bir, iki, tabi olunmada, üç, ibadet edilmede. Çünkü Allah'ın dışında Allah'tan başkasına itaat edilen ve Allah'tan başkasına tabi olunan kimse ya aslında ne yapılıyordur? İbadet ediliyordur. O yüzden biz burada ibadet edilmede, tabi olunmada ve itaat edilmede ifadelerini teke de indirebiliriz. Ne diyebiliriz? İbadet edilmede, kendisine itaat edilmede, kendisine tabi olunmada demek eşittir kendisine ibadet edilmede. O yüzden biz diyebiliriz ki kendisine ibadet edilmede haddi aşan her kuldur. Daha sonra bakın şöyle devam ediyor İbn-i Kayyim-ül Cevziye. Her kavmin tağutu, her topluluğun tağutu Allah'ın ve Resulünün dışında kendisine muhakeme oldukları, yani çıkan anlaşmazlıklarda kendisinden hüküm talep ettikleri veya ibadet ettikleri veya Allah'tan delil olmadığı halde tabi oldukları veya Allah'a itaat olduğunu bilmedikleri bir hususta itaat ettikleri kimsedir diyor. Hani burada da bakın görülüyor ki İbn-i Kayyim-ül Cevziye Allah'ın şeriatının dışında insanların anlaşmazlık halinde kendisine müracaat ettikleri, kendisinden hüküm talep ettikleri kimse de neymiş? Tağutmuş. Yani insanlar Allah'ın ve Resulünün mahkemesine aralarındaki çıkan anlaşmazlığı çözmek için gitmiyorlar da gidip Allah'ın ve Resulünün hükmüne aykırı kanunlarla hüküm veren kimseye gidiyorlar. İşte bakın bu kimse de diyor İbn-i Kayyim-i Cevziye tağuttur. Reddedilmesi gerekir diyor. Ki zaten Nisa suresinin 60. ayetinde zaten göreceğiz ki Allah bu kimselere tağut diyor. Bunu inşallah zaten yeri geldiği zaman ifade edeceğiz. Bu tarif tabiler tağutun bütün çeşitlerini kapsayan bir tariftir. Bir tarif daha aktarayım inşallah. Muhammed İbni Abdülvehhab'ın tarifi Usulü Selase adlı eserinde geçen tariftir. El Usulü Selase diye dinde 3 temel esas diye Allah'a emanet tercüme edilmişti. El Usulü Selase diye o eserinde bakın diyor ki tağutlar diyor çoktur. Onların başları 5'tir. 5 tanesini özellikle önemine vurgu yapmak için ön plana çıkartıyor. 1. İblis. 2. Razı olduğu halde Allah'ın dışında ibadet edilen. 3. İnsanları kendisine ibadete çağıran. 4. Gayb'tan bir şey bildiğini iddia eden. 5. Allah'ın indirdiğinin dışındakiyle hükmeden. 5 tane bakın bunlar tağutların başlarıdır diyor. Bakın abiler burada şeyhin bu yapmış olduğu tarif az evvel de söylediğim gibi El Usulü Selase adlı eserde geçiyor. Ona da geçmeden önce şunu söyleyeyim bakın ikinci olarak neyi zikretti 5 tağuttan? Razı olduğu halde Allah'ın dışında ibadet eden dedi. Üçüncü olarak ne dedi? İnsanları kendisine ibadete çağıran. Ne fark var burada ikisinin arasında? İki kısım arasında ne fark var? Bir tanesinde ne dedi? Razı olduğu halde Allah'ın dışında ibadet edilen. Üç, insanları kendisine ibadete çağıran. Ne fark var?
Razı oldu derken kim razı? Allah mı razı, kişi mi razı?
Yok kişi, yani kendisine ibadet edilen kişi razı.
O fiil yapan kişi mi razı?
Yok, o fiilin kendisine yöneltildiği kimse razı yani.
Allah'a kabul ediyor herhalde.
Şöyle, fark ne biliyor musunuz? Bak birisi ibadete çağırmıyor. İnsanlar kendisi gelip ibadet ediyor. O da insanların kendisine ibadet etmesinden razı. Bu birincisi. Üçüncü kısımda ne dedi? Bak bizzat hem zaten razı oluyor insanların kendisine ibadet etmesine hem de bir de çağırıyor. O zaman üçüncü kısım tağut, ikinci kısım tağuttan daha şiddetli bir tağuttur yani. Tamam. Aktardığımız bu tarif El-Usulü Telase adlı eserde geçiyor. Bir de El-Tağut diye bir eseri var. Muhammed İbni Abdülvahhab'ın. Orada da abiler bakın bu üçüncü olarak zikrettiğimiz insanları kendisine ibadete çağıran kısmı zikretmiyor da onun yerine abiler Allah'ın hükümlerini değiştiren zalim hakim. Allah'ın hükümleri var. Normalde onunla hükmolunması gerekiyor ama o hükümlerle hükmolunmasın diyor. Onun yerine bunlarla hüküm verilsin diye Allah'ın hükmünü değiştiriyor. Onun yerine başka bir hüküm ihdas ediyor. İşte bu kimde de tağuttur diye sayıyor. O zaman abiler bakın hem El-Tağut adlı kitabında hem El-Usulü Telase adlı kitabındaki yaptığı tağutla alakalı, tağutun başlarıyla alakalı söylediği tariflerin hepsini ele aldığımız zaman o zaman burada Muhammed İbn Abdullah tağutların başlarından kaç tanesini saymış oluyor? 6 tanesini saymış oluyor. Anlaşıldı? Toplam 6 tane sayıyor. Son bir tane daha tarif aktarıp bitiriyorum inşallah. Şeyhülislam İbn Teymiyye'de bakın tarifi şöyle yapıyor. İlk olarak tağutla alakalı böyle bazı malumatlar verdikten sonra diyor ki bu nedenle diyor Allah'ın kitabının dışındaki ile hüküm verene muhakeme olunan kimseyi Allah tağut diye isimlendirmiştir diyor. Bir daha okuyorum. Bu nedenle Allah'ın kitabının dışındaki ile hüküm verene muhakeme olunan, ona başvurulan kimseyi Allah tağut diye isimlendirmiştir diyor. Burada Şeyhülislam hangi ayete atıfta bulunuyor? Nisa suresinin 60. ayetindeki inşallah onu biz öbür derste açıklayacağız. Nisa 60'tan ne çıkar? Nisa 60'ta Allah nasıl bir tağuttan bahsediyor? İnşallah biz öbür derste bundan bahsedeceğiz. O zaman demek ki yani burada tekrar ediyorum. Allah'ın ve Resulünün hükmüyle hükmetmeyip de onun hükümlerine aykırı hükümlerle hüküm veren kim olursa olsun. O da ilim ehlinin ifadelerinden de anlaşıldı ve inşallah öbür dersimizde okuyacağımız ayetten de çok net bir şekilde anlaşılacak ki bunlar da tağut sınıfına reddedilmesi gereken kimseler sınıfına giren kimselerdir. Şimdi abiler bakın bir sürü tarif aktardık değil mi? Bakın şimdi şunu söylüyoruz kısacası. Hem abiler bakın tağutun bu zikrettiğimiz tariflerinden hem de daha aktarmadığımız başka daha tağutun diğer tariflerinden anlaşılıyor ki bütün bu tarifleri kapsayan iki tane tanımı vardır diyebiliriz tağutun. Hani öyle tarifler yapacağız ki iki tane tarif koyacağız ortaya. Bu iki tarif aktardığımız tariflerin ve daha aktaramadığımız bütün tariflerin hepsini de kapsayacak. İki tane. Nedir o? Bir, bu tarifleri ezberlemeniz lazım işte. O da nedir? İbadete razı olduğu halde ibadet çeşitlerinden biri dahi olsa Allah'ın dışında ibadetin kendisine yöneldiği her kimsedir. Allah'ın dışında kendisine ibadet eden her kimse tağuttur. Ama böyle bir kimsenin tağut olabilmesi için ne gerekiyor? Onun kendisine yöneltilen bu ibadetten razı olması gerekiyor. Ve kendisine yöneltilen ibadet bir tane bile ibadet olsa o yine de ne olur? O yine de tağut olur. Bir tane bile ibadet yöneltin sonra o yine tağut olur ve razı olması gerekiyor. Niye razı olduğu halde kaydını koyduk? Çünkü İsa Aleyhisselam'a da tapılmıyor mu? Ona da ibadet edilmiyor mu? Abdülkadir Geylani'ye mesela değil mi? Rahmetullahi aleyh çok değerli bir insandı. Abdülkadir Geylani'ye bugün ibadet edilmiyor mu? Darda kaldığınız zaman yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor adamlar. Sen darda kaldın Allah muhafaza. Yani ey Allah'ım beni kurtar diyeceğini Allah el açıp dua edeceğini dua ibadetini Allah'a sarf edeceğini sen gidip dua ibadetini gidip Abdülkadir Geylani'ye sarf ediyorsun. Sanki onun işittiğini onun duyduğunu onun yardım edeceğine inanıyorsun. Ve diyorsun ki ey Abdülkadir Geylani beni gel kurtar diyorsun. Bunda şirk olduğunu inşallah ilerleyen derslerimizde böyle ispatlayacağız delillerle açık delilleriyle. E şimdi Abdülkadir Geylani'ye bak bu adam ibadet ediyor resmen. Peki Abdülkadir Geylani'ye şimdi ibadet eden olduğu için değil mi? Abdülkadir Geylani adam ibadet ettiği için otomatikman Abdülkadir Geylani ne olmuş oluyor? Ya. Allah'tan başka ibadet edilen olmuş oluyor doğru mu? E peki şimdi biz Allah'tan başka ibadet edilen tağut demekse Abdülkadir Geylani işimiz tağut mu diyeceğiz? Niye? Razı. Çünkü razı değil. Meseleyi anladınız mı? O zaman demek ki bu razı olmadığı, hani razı olduğu halde ifadesiyle nedir abiler kimler? Bunlar çünkü işte peygamberlerdir, salihlerdir, meleklerdir. Bunlar hepsi tağut kavramından çıkıyorlar çünkü bunlar razı değillerdir. Bu abiler bakın birinci, bütün tarifleri kapsayan bir tarifidir. İkincisi ise nedir abiler? İkincisi de abimizin de dediği gibi tağutların imamı olan şeytandır. Bak bu şeytan tarifi de hani iyi bakıldığı zaman, hakikati itibariyle bakıldığımız zaman, biraz daha derin düşündüğümüz zaman bu tarifte şeytan tarifi de şu yaptığımız bütün tağutun tariflerinin hepsini kapsıyor. Çünkü abiler zahirde yani görünürde Allah'tan başkasına ibadet eden aslında hakikatte kime ibadet etmiştir? Şeytana ibadet etmiştir. Tamam? Bakın mesela bunun delilini size söyleyeyim. Yasin suresinin 60. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Ey Adem oğulları, size şeytana ibadet etmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır." demedim mi? Halbuki Adem oğlunun çoğu, hem de büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu şeytana ibadet etmeyi kasteder mi? Kastetmez ki. Yani sen git Hristiyanlara sor, git işte bilmem böyle gayrimüslim insanlara sor, şeytanı severler mi? Sevmezler. Herkes şeytandan nefret ediyor. Hatta bu yani günümüzde şeytana ibadet eden bazı sapıklar var ya, ama bunlar çok azınlıkta gerçekten. Var mı? Var hakikaten. Şeytana adam ibadet ediyor, şeytanı seviyor. Ama genel insanlar, ezici çoğunluk, kimse şeytanı sevmez. Ama peki niye Allah burada diyor ki "Ey Ademoğulları, size şeytana ibadet etmeyin" demedim mi diyor. E kimse şeytana ibadet etmiyor ki. Niye Allah böyle bir diyor? Çünkü her kim Allah'tan başkasına ibadet ederse zahirde, ama hakikatte o kimse kime ibadet ediyordur aslında? Çünkü şeytanın vesvesesine, şeytanın dürtüsüne kanmış da ondan dolayı ibadet ediyor. Yine mesela bakın buna benzer bir başka ayet. Allah Meryem suresinin 44. ayetinde buyuruyor ki: "Ey babacığım." Hazreti İbrahim'in babasına şöyle hitap ettiğini söylüyor. "Ey babacığım, şeytana ibadet etme. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu." Halbuki Azir'e sen sorsan İbrahim babasına, şeytana ibadet etmediğini söyleyecek yani. Ama burada İbrahim aleyhisselam şeytana ibadet etme diyor. Çünkü o aslında zahirde başkalarına ibadet etse de hakikatte kime ibadet ediyor? Şeytana. O zaman bakın iki tane tarif aktardık. Tağut'un iki tanımı var dedik. Bu iki tanımı tağut'un az evvel aktardığımız tanımlarını ve daha aktarmadığımız bütün tanımlarını kapsayan tariflerdir. Birincisi neymiş? Allah'ın dışında razı olduğu halde kendisine ibadet çeşitlerinden birinin dahi olsa sarf edildiği kimse nedir? Tağut'tur. Bitti. Bu tarif zahirde görünüşteki itibariyle tağut'un tanımıdır. Görünüş itibariyle. İkincisi neymiş? Tağut'ların imamı şeytandır. Bu da bütün tağutun tariflerini kapsayan ama hakikat itibariyle tağutun tanımıdır. İnşallah abiler bugünkü dersimizde burada kalalım. Öbür dersimize inşallah şu aktardığımız tarifler ışığında ve tağutla alakalı Kur'an ayetleri ışığında günümüz tağutlarından bazılarından bahsedeceğiz. Günümüz tağutları kimlerdir? Bunlardan bazılarını delillerle inşallah izah etmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.